Ayrım 18 Kahveler Kitabı Salah Birsel Sayfa 281 Moda Geceleri 1919 yıllarında Halit Fahri, Faruk Nafiz, Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Salih Zeki Aktay, Ömer Seyfettin, Nazım Hikmet, Reşat Nuri hep Kadıköy dolaylarında otururlar. Bunlardan çoğu da akşamları Yoğurtçu Çayırı'nın yukarısında, Şifa ya da Bakla Tarlası denilen yerde, kızıl toprak kıyılarıyla Kalamış koyuna bakan bir kır kahvesinde buluşurlar. Burayı Yervant adında yaşlıca bir Ermeni işletir. Yervant yazarlara, ozanlara çokça düşkündür. Hele Ahmet Razim'e silme bir saygı besler. Ahmet Razim o vakitler Kızıl Toprak'ta papazın bağındaki bir odada kalır. Hemen hemen her akşam da buraya gelerek dipte tenha bir köşede oturur. Malumat gazetesinin şehir mektupçusu bahçeye adımını atar atmaz, ki bu adımlar sayılmıştır, Yervant hemen kahve ocağının bulunduğu barakaya koşar. Oradan Ahmet Razim'in özel koltuğunu sırtlayarak onun oturacağı yere yetiştirir. Artık 55 yaşına gelmiş olan Ahmet Razim de pelteleşmiş vücudunu koltuğa iyice yayar. Gözlüklerinin altından ayna gibi düz ve saydam Kalamış koyunun sularını seyre koyulur. Necdet Rüştü Efe bu yılların Ahmet Razim'ini şöyle dile getirir. Orta boylu ve oldukça şişman. Kolalı tek yakalığında boyun bağı savrukça bağlanmış. Pos bıyıkları üst dudağından sarkıyor. Gözlerinde buruna iliştirilmiş kelebek gözlük. Bu gözlüğün ince siyah ipinin bir ucu sol mendil cebinin derinliğine sokuşturulmuş. Göz kapaklarında alkolden yorgun böbrek bozukluğu şişkinliği. Burun ve tenin hafif kırmızılığı kadehle eski arkadaşlığını ortaya koymakta. Ama gözleri ne yaşlı, ne alkolik, ne de anlamsız. O gözlerin soylu, zeki, kimi zaman utangaç ve hal bilir bakışlarını hiç mi hiç unutamam. Daha eski yıllarda olsa Ahmet Razim burada içer, çakar, eğlenir. Çünkü burası eskiden gazinodur. Ahmet Razim burada yıllarca demlenmiştir. Çevresinde de hayranları siyasa ve edebiyat tartışmaları yaparlar. Söz bitince de saza geçilir. Hele dolunaylarda saz eğlenceleri ay yuka çıkar. Ama şimdiler Kalamış'ı gizliden gizliye seyrederken Ahmet Rasim'in aralıkta bir tek atmadığı da söylenemez. Çünkü o içmeyecek olsa da akşamları meyhaneye uğramadan edemez. Meyhaneye gelince de bu akşam midem bozuk içmeyeceğim, yalnız bir limonlu ver de ayaküstü atayım. Limonludan sonra da gelsin rakılar gitsin rakılar, en sonunda da bir dostunun kolunda tam istim evine döner. Yervant Halit Fahri ve arkadaşlarının yetiştiğini, gördüğü vakitte koltuğunun altına bir tavla sıkıştırarak şipşak onlara doğru seyirtir. İlkinde tiyatroya merakı kalkmış olan Reşit Paşazade Akif'e, ki kahvenin karşısında babasının büyük beyaz bir köşkü vardır, kandilli bir temenna savurur. Sonra da ötekileri kendince verdiği önem sırasına göre selamlar. Topluluğun içinde tavlaya en düşkün olan Akif'tir. Lokumuna oynadıkları tavladan sonra Akif'in çenesini sağa sola oynatarak bir lokum yiyişi vardır ki Fahri Celal Göktulga bunun çok iyi taklidini yapar. Bunun içinde arka cebinden kar gibi beyaz, yaprak gibi dümdüz, ütülü bir mendil çıkarır, çenesini Akif gibi oynattıktan sonra dilini şaplatır ve de mendille ağzını siler. Tavla oynamayanlar ise oynayanların çevresini çevirir, bir gözleriyle oyunu izlerken bir gözleriyle de uzaktan Ahmet Razim'i dikiz geçerler. İçlerinde onun koltuğunu Komedi Fransız Müzesi'ndeki Molière'in koltuğuna benzetenler de olur. Faruk Nafiz bu koltuğun ileride saklanması üzerine bir yazı bile yazar. Halit Fahri ve arkadaşları Şifa'daki kır kahvesinde yorgunluk alıp çaylarını içtikten sonra Şifa ile Moda arasında 3 aşağı 5 yukarı volta atmak üzere davranırlar. Halit Fahri daha başka bir şey de yapar. İleride bu Şifa şenliklerini anlatabilmek için belleğini çıkarıp iyisinden kurar. Akşam gezileri kimi zaman kuş dilinden Kalamış'a, Kalamış'tan Kördere'ye değin uzar. Kördere'de de bizim hececi ozanlar kuruşu toka ederek bir sandala doluşurlar ve Yoğurtçu Park'ın ucundaki gazinonun oralarda kayıktan inerek yine karadan Şifa'yı boylarlar. Şifa'dan da yine Moda'ya sarkarlar. Fahri Celal yürümeyi çok sever. Arkadaşları yorulup da ''Aman Fahri Celal, yaman Fahri Celal, ocağına düştük, insaf et, bir yerde oturalım artık.'' deseler de bunlara kulak asmaz ve ''Oturmak padişahlara yakışır.'' der. Bu akşam gezintilerine kimi zaman Nazım Hikmet de katılır. Nazım Hikmet adını yeni yeni duyurmaya başlamış bir ozandır o vakitler. Kırmızıya çalan kıvırcık saçları, beyaz, çilli bir yüzü, açık mavi gözleri vardır. Orhan Seyfi'nin Celal Sahir'le birlikte 1. Dünya Savaşı'nın sonunda yayınlayıp 8 sayı sürdürdükleri ve 1. kitap, 2. kitap, 3. kitap gibi numaralı adlar verdikleri gül destelerde boy göstermiş, Yunan saldırısıyla düşen Bursa ile Edirne için 2 hemşire, Kurtuluş Savaşı'nı başlatanlar için 40 haramilerin esirini yazmıştır. Bunlar herkesin dikkatini de çekmiş, Ziya Gökalp'in Türkçülüğün Esasları adlı kitabında onu dilde bir Türk ulusçusu saymasına yol açmıştır. Bu yıllarda Nazım Hece'nin dışına çıkmayı da düşünmez ve Orhan Seyfi gibi ozanlara üstad demekten çekinmez. Nedir? 1928 yılında Türkiye'ye döndükten sonra şiir anlayışını baştan başa değiştirecek ve özgür koşuğu benimsediği gibi ona yaşamı örgütlendiren bir araç gözüyle bakacaktır. 1929 yılında Resimli Ay'da yazdığı bir yazıda şöyle der: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ve hece vezirleriyle kafiye dizgeleri, yani sistemleri, toplumsal evrenin ve iktisadi araçların gelişmesiyle yıkılmaya başladı. Bu yıkılış ilk önceleri eski biçimlerin içinde oldu. Dizeler teknik bakımından dize olarak kaldıkları halde içlerindeki öz akışı bakımından parçalandı. Aruz'da Tevfik Fikret'in şiirleri, hecede Faruk Nafiz'in şiirleri bunun en güzel tanığıdır. Ve bundan dolayıdır ki Fikret'in şiirlerindeki yazılış ile okunuş arasında bir ayrılık vardır. Oysa yeni özgür koşuk yazılışla okunuş arasındaki bu ayrılığı kaldırmıştır. Bundan başka şehrin şiiri olan yeni şiirin bileşimi ve tekniği daha bileşik, yani mürekkep olmuştur. Köylü ve çoban ekonomi durumunun tek düze sesleri yerine şehrin görkemli senfonisi gelmiştir." Nazım Hikmet şiirin içeriğini de şöyle saptar: "Gerçek sanat yaşamı yansıtan sanattır. Onda yaşamın bütün çatışmalarına, kavgalarına, azimlerine, utkularına, yenilgilerine, aşkına, insan karakterinin bütün görünüşlerine rastlanılır. Gerçek sanat yaşam üzerine yanlış bilgiler vermeyen sanattır. Yeni ozan tek bir dille yazar. Uydurma, sahte, yapmacık olmayan, canlı, geniş, renkli, derin, yani sade bir dille. Bu dilin içinde yaşamın bütün öğeleri vardır." Nazım Hikmet'in Salkım Söğüt'ü, Hazer Denizi'ni yazmaya başladığı yıllardır bunlar. Hikmet Feridun 1932 yılında edebiyatçıların sanat üzerindeki düşüncelerini yokladığı vakit hemen hemen bütün yazarlar onu duman ve kıvılcım çıkararak koşan bir ozan, edebiyatın üstüne bir konu sayar. Hiçbir yazarı okumadığını söylemekle övülen Şükufe Nihal bile toplumsal ve insansız şiirler hoşuma gider. Nazım insanı gök gürültüsü gibi sarsar diyecektir. Faruk Nafiz ise onun büyüklüğünü Gülmece dergilerine değin taşır. "Bizi kaldırmadığı kalıyor dansa yalnız, yoksa ayırt edilmez Nazım'ın şiiri cazdan." Halit Fahri'nin dediğine göre Nazım Hikmet şifa ve moda akşamlarında siyah gözlü bir kıza da sevdalanmıştır. Kendini beğenmiş bir kızdır bu. Nazım'ın coşkulu sözlerini kupkuru sözcüklerle karşılar hep. Ay ışığında yelken açan sandalda geçirilen dakikalar bile kızın yüreğini kıpırdatmaz. Nazım kızın çiçeklerin önünde bile durmadığını görerek üzülmüştür. Hele bir gün uzun bir gezintiden dönerlerken, Nazım yine ona gönlünün acısından açtığı bir sıra, kız kendi kendisinden söz etmeye başlayınca bu işin artık böyle sürüp gidemeyeceğini anlar. Gölgesi adını verdiği ve Suat Derviş'e adadığı şiiriyle de bu serüvenin altına bir çizgi çizer: "Ya bu kadın delidir yahut da ben çıldırmışım. Ben ki birçok kereler kırılmışım, kırmışım. Ömrümde duymamıştım böyle derin bir acı. Birden onun yüzüne haykırmak ihtiyacı. İçimde alev alev tutuştu yangın gibi. Bir dakika kendimin olamadım sahibi. Hiç olmazsa hıncımı böyle alırım dedim. Yola mağrur uzanan gölgesini çiğnedim." Moda akşamlarında gönlünü kaptıranlardan biri de Faruk Nafiz'dir. Faruk Nafiz cenneti andıran akşamlardan birinde balkonlu bir köşkün önünden geçerken orada ay parçası gibi bir kız görür. Kız da onu görmüştür. Faruk Nafiz artık her akşam o evin önünden geçecektir. Romeo ile Juliet örneği bir sevi başlamıştır bu iki genç arasında. Kız alacakaranlıklar çökerken artık köşk bahçesinin parmaklıklarında görünmekte, Faruk Nafiz'le saatlerce şakımaktadır. Faruk Nafiz o yıl yazdığı Serenat adlı şiiriyle bu ilk önemli göz ağrısını ölümsüzleştirmeyi de düşünür: "Bahardan sadedir şehnişininiz, ne sütunlarında yeşil bir filiz, ne kemerlerinde Arap kârı süs. Uzaktan görenler yine aldanır, gözlerde bir hayal gibi canlanır. Endülüs, Endülüs, güzel Endülüs. Gezerken bu yolda ben akşamları, ruhuma cihanın dolar gamları. Bir kere geçersem görmeden sizi, ne ölüm korkutur bizi ne hicran. Kalbimiz olmasın yalnız ayrılan, biz böyle severiz sevdiğimizi. Bedri adındaki bu kız Halide Nusret Zorlu Tuna'nın sınıfındadır. Arkadaşları ona Bedriye değil de Bedra derler. Faruk Nafiz'in Serenat adlı şiiri üzerine Halide Nusret de Bedra için şunları yazar. O ipek saçlarının bir sihirli teline, beldemizin en mağrur şairini bağladın. Halide Nusret Bedra'ya geldiği günlerden birinde Bedra ile Şifa kıyılarına doğru bir geziye de çıkarlar. Ama kalabalıktan sıkılarak eve çabuk dönerler. Nedir Halide Nusret'in şiirine zaten kızmış olan Faruk Nafiz, onun Bedra'yı kendisinden kaçırmak istediği sanısına kapılır. Ötede biri de ona sataşıp duruyordur. Bir gün Tahir Nadi'nin bulunduğu bir toplulukta Faruk Nafiz Halide Nusret için, alnına siyah bir kurdele bağlayıp Şifa'da gezintiye çıkıyor deyince Tahir Nadi dayanamamış onu paylamıştır. Bana bak oğlum, sen o kızın adını ağzına alamazsın. Onun babası dünyanın en saygıdeğer adamıydı. 1919 yazında Halit Fahri'de bir Çerkez kadına tutulur. Kadın sevgi konusunda Eflatun'un düşüncelerinden yanadır. En sevdiği şey de parmaklarının ucunu Halit Fahri'ye öptürmek. Bir de modada parmaklıklara dayanarak elini Halit Fahri'nin ellerine bırakmaya ve ayın sulardaki titreşimini seyretmeye bayılır. Halit Fahri de onun için şiir yazmıştır ama yıllar geçince bu şiirin hangi şiir olduğunu unutmuştur. Halit Fahri bir arada da modaya dadısı ve küçük kız kardeşiyle gelen bir kıza kapılır. Bu kız da Dolunay budalasıdır. Halit Fahri moda burnunda kıza gönlünün en gizli yanlarını açtığı vakit kızın biraz ötede duran ve o ana kadar hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranan dadısının kart ve karık sesi işitilir. Hadi kızım, vakit geçiyor. Moda kıyılarında ay ışığı seyrine gelenlerden biri de Ömer Seyfettin'dir. O kimi zaman modada güneşin doğuşunu bile bekler. Ama bunu daha çok odasını o akşamlık bir bekar arkadaşına bıraktığı geceler yapar. Ömer Seyfettin bir akşam Halit Fahri ve öteki arkadaşlarıyla kuş dilinden geçerken kimi Ermeni kızlarla delikanlıların Salaş Tiyatro'nun berisindeki salıncaklarda kolan vurduklarını görür. Tam salıncakların önüne geldikleri vakit kızlardan üçü ötekilerden ayrılarak ileri doğru yürür. Ömer'in yanındakilerden biri, ''Şunlarla arkadaş olsak da dolaşsak, acaba gelirler mi?'' Ömer Seyfettin, ''Ben şimdi onlarla ahbaplık kurarım'' der ve kızların yanına sokulur. Derken iki Ermeni delikanlısı da onların yanına seyirtir. Uzaktan Ömer'in ateşli bir şeyler söylediği, kızların sustuğu, Ermeni delikanlıların ise öfkeli öfkeli ellerini kollarını salladıkları görülür. Biraz sonra Ömer arkadaşlarının yanına gelir. ''Ne oldu, korktun galiba?'' ''Yok canım, Ermeni delikanlılar işi siyasaya döktüler. Zaman nazik, fazla üstelemedim.'' Nedir? Ömer Seyfettin kahvelerden pek hoşlanmaz. Vanu onun Sultanahmet'le Şehzadebaşı kahvelerine ara sıra geldiğini yazar. Şifa'daki kır kahvesine de pek seyrek gelir. Gelirse de yaz olduğu içindir. Kışları havalar soğuyunca Ömer Seyfettin'in de sinirleri bozulur ve çokluk evine kapanır. Böylesi anlarında bütün dostlarını düşman görmeye başlar. Gözünün önündeki yaşam, hava, ufuk, her şey kararır. Ömer Seyfettin'in iç tedirginliği biraz da çiçek bozuğu oluşuna dayanır. Babasının kendisine çocukluğunda çiçek aşısı yaptırmamış olmasına bütün yaşamı boyunca hayıf göstermiştir. Kaşı, gözü, burnu, ağzı ve de çıkıntılı alnı da hiç mi hiç güzel değildir. Ama Hakkı Süha Gezgin bu güzel olmayan kaş, göz, burun, ağız ve alnın bir araya gelince ortaya sevimli ve dokunaklı bir yüz çıkardığını yazar. Ömer Seyfettin'i zaman zaman yoklayan ruh çöküntüsü onu kimi zaman abartmalara da iteler. Ali Canip şöyle bir öykü anlatır. Bir gün bir berber dükkanına girdik. Anlaşılan adamcağız biraz acemiydi. Ömer'in yüzünde bir iki yeri kanattı. Ömer, aman cancağızım beni idam edeceksin diye kalktı, havlu ile sabunları sildi. Ben utandım. Otur canım, ayıp olur. Eli kaydı, o da ister mi? Ömer ise nasıl olur, nasıl olur, Kara Ali'nin çocuğu mudur nedir diyor, hiddetten çok telaşa benzer bir tavırla şemsiyesini arıyordu. Zavallı berber Kara Ali'nin kim olduğundan habersiz yemin ediyor. Vallahi Kara Ali'nin çocuğu değilim, aman namusun bir paralık oldu beyefendi diye yalvarıyordu. Ama Ömer'i durdurmak kabil olamadı. İster istemez dükkandan çıktık. Yolda zıp zıp zıplıyor. Allah sakladı cancağızım, Allah sakladı, bitmiştim diye beni güldürüyordu. Şifada bizim hececilerin ortak bir sevgilisi de vardır. Aralarında Şifa'daki kadın adını verdikleri bu güzel, her akşam tek başına kimsenin yüzüne bakmadan maşlahını rüzgarda dalgalandıra dalgalandıra gelir, bakla tarlasının önündeki yoldan, o bir sıra köşklerin önünden geçerek ta dipteki buruna değin uzanır. Bu kadın içinde hemen hemen topu şiir yazmıştır. Halit Fahri'ninki Şifa'daki kadın adını taşır. Gölgelerde izini arardık o kadının, hala yeri sıcaktır sahilin çamlarında. Ruha ürperme veren şifa akşamlarında, arkasında kaç şair ağlardık o kadının. Bu aşık ozanların yaz geceleri modada, şifada, Fenerbahçe'de saat 3'e değin dolaştıkları olur. Yusuf Ziya da arada bir onlara konukluğa gelir. Yahya Kemal de Kadıköy'üne geçtiği vakitler Halit Fahri ile arkadaşlarını alır, kuş dilinde dere kenarındaki meyhanelerden birine götürür. Orada ise onlara saatlerce divan uzanlarından şiirler okur, rakı içmelerine meydan vermez. Ali Canip Yöntem Fener Stadı'nın karşısında ahşap bir evde oturduğu halde bu gezilere pek katılmaz. Ama o da Kalamışlı bir kıza tutulmuş ve ''Kalamış kızı yamansın'' diye şiirler yazmaya başlamıştır. Yahya Saim Ozanoğlu ise Ali Canip'in şiirindeki dekoru daha da renklendirmek için o da Kalamış adında bir şiir yazmak inceliğini gösterir. Senin de boynunu bahar dolamış, Kalamış Kalamış eşsiz Kalamış. 18. ayrımın sonu. Sayfa 291.